Ayırım 20. 260. sayfa. Brig, İsviçre. Jennifer ile McCall'ın bindikleri taksi Brig'in ana caddesi üzerinde fren yaparak durdu. Jennifer küçük kentin bir kumarhaneler, bankalar ve kayak merkezi, kayak malzemesi satan dükkanlar karışımından oluştuğunu, kaldırım taşı kaplı sokaklarının Alp tipi sevimli otellerle süslenmiş olduğunu gördü. Bahnhofstrasse üzerinde Ambassador adlı bir otel buldular. Koyu ahşap lambri kaplamalar ve antika mobilyalar otelin göze batan özelliğiydi. McCall, resepsiyonun üzerindeki bakır zili çaldığında siyah takım elbise içinde ipek bir kravat bağlamış, elleri manikürlü, kadınımsı tavırlı, zayıfça bir adam görünüp "Guten Abend meine Dame und mein Herr" dipnot dedi. Dipnot. Almanca, iyi akşamlar hanımefendi ve beyefendi. Bu gece için iki oda istiyorduk. Eğer mümkünse yan yana iki tek kişilik. Rezervasyonunuz var mıydı efendim? Resepsiyon görevlisi kusursuz bir İngilizce konuşuyor. Birikileri hafif bir kuşkuyla süzüyordu. Jennifer buna hiç şaşırmadı. Saat neredeyse gece yatısına geliyordu. Üstleri başları perişandı ve küçük bir çantanın dışında eşyaları yoktu. Tren yolundan Brig'in dış mahallelerine kadar yürümüş, daha sonra da bir taksi durdurarak kısa mesafedeki kent merkezine arabayla gitmişlerdi. McCall, resepsiyon görevlisinin endişelerini gidermek için kredi kartını çıkardı ve "Arabamız kent dışında bozulunca yağmur altında buraya yürümek zorunda kaldık" diye bir açıklamada bulundu. "Onun için rezervasyonumuz yok, bir sorun olmaz ya." Görevli dudaklarını büzerek bir sorun olabileceğini ima etti. Kentte bankacıların bir konferansı olduğu için otelleri de ise tamamen dolu. Ama yine de sizin için bir şeyler yapabileceğiz. Mein Herr. Bilgisayarına bir şeyler yazıp gözlerini kaldırdı. Maalesef tek kişilik odalarımız içinde yan yana olanı yok. Ama üçüncü katta birbirinden üç oda ötede iki yerimiz var. Oda başına 200 frank sizin için uygun mu? Başka çaremiz yok. Kayıt formlarını doldurduktan sonra resepsiyon görevlisi pasaportlarını görmek istedi. Pasaportların bütün ayrıntılarını kontrol edip bilgisayara gireceklerini tamamladı. McCall'ın kredi kartını çekip o da anahtarı olarak uzattığı plastik kartlar kadar yapay bir tebessümle "Oda numaralarınız 306 ve 309 dedi. Asansör lobinin karşı tarafında. Eğer Brig'deki konukluğunuzun daha güzel kılmak için yapabileceğim bir şey varsa çekinmeyin lütfen." Asansörden indiklerinde en yakın oda 306 numaraydı. McCall elindeki plastik kartla odanın kapısını açtı. Odanın penceresi Brig'in görkemli oteli Stockkalper Chateau Palace'a açılıyordu. McCall perdeleri kapatmadan önce bir süre manzarayı seyretti. "İyi misin?" "Değilim. Yorgun ve şaşkınım. Bir de o öldürdüğüm adam aklımdan hiç çıkmıyor." Jennifer midesinin en dibinde bir türlü kurtulamadığı bir bulantı hissediyordu. "Bunun ilacı var." McCall odası minibarın kilidini açtı ve içinden iki minik viski şişeciği çıkardı. Şişeleri iki bardağa boşaltıp üzerlerine soda ekledi ve birini Jennifer'a uzattı. "Al, buna ihtiyacın varmış gibi görünüyorsun." Genç kadın viskisini yudumlarken McCall katilin cebinden aldıklarını çıkartıp yatağın üzerine attı. Cüzdanı boşalttı. Bakalım neler varmış. Jennifer bir avuç İsviçre frankı ile Avro banknotu, buruşturulmuş makbuza benzer iki kağıt parçası ve bir American Express, diğer Mastercard, iki kredi kartı gördü. McCall kartlar iki değişik isme çıkartılmış dedi. Tom Bauer ve David Wayne. Her ikisinin de sahte olduğuna bahse girelim. Başka? McCall makbuzları inceledi. Biri Zürih Havaalanı'ndaki bir restoranda yenilen kahvaltının karşılığı 2 gün önce sabah saat 9'da kesilmiş. Diğeri ise dün gece Simplon'da Berghof'tan birkaç blok aşağıda Rasthof adlı otelde 2 oda ve bir akşam yemeğinin karşılığı. Simplon'a giderken oteli görmüştüm. Bu iki herifin Zürih'e varışından beri seni izledikleri açık. Daha uçağın inmeden havalimanında seni bekliyorlarmış. Adamlar her kimse bunların Caruso Caruso ve karısını öldüren profesyonellerle aynı insanlar olduğunu cebimdeki son kuruşa kadar bahse girerim. Şimdi artık endişe duyulacak heriflerden biri azalmış oldu. McCall iki cep telefonunu alıp birini yatağın üzerine attı. Biri bildiğimiz cep telefonu ama öbürü bir türlüyle farklı. Bir bak istersen. Jennifer elindeki cihazı dikkatle inceledi. Tuşları ve küçük ekranıyla normal cep telefonuna benziyordu. Tepesinde de kauçuk kaplı sağlam bir anten görünüyordu. Nedir bu? Radyo frekansı izleme monitörü. Yerimizi belirlemek için kullanıyorlardı. Tek yapmaları gereken sinyali izlemekti. Her seferinde nerede olduğumuzu saptıyorlardı. Üzerinde çalıştığım bir iki soruşturma da buna benzer bir cihaz kullanmıştım. Jennifer monitörü McCall'a uzattı. McCall cihazı çalıştırdı. Minik ekran aydınlanınca tuşlardan bazılarına bastı. Hedef sinyalinin kapsama alanının dışında olduğunu söylüyor. Demek ki verici hala arabada. Bizlerden birinin üzerinde değil. Artık bizi izleyemeyeceklerine göre rahatlayabiliriz. En azından bu gece. Bu dediğini yapabilirler mi? Vücuduna bir verici yerleştirebilirler mi? Tabii zor bir şey değil. Minik bir vericiyi elbiselerinden birinin astarına tutturabilir ya da çantana koyabilirler. Ruhum bile duymaz. Bu vericiler bir kalem, bir makyaj kutusu, hatta kredi kartı şeklinde bile olabilir. Sen yine de çantanı ve elbiselerini gözden geçir. Ne olur ne olmaz. Ben benimkilere baktım bile. Jennifer elbiselerini elden geçirdi. Üzerindeki kazan, lujinin ve ceketin her yerini yokladı. Ardından McCall'in de yardımıyla çantasını ve içindekileri inceledi. Tamam, temizsin dedi McCall. Trene bindiğimizi nasıl öğrendiler? Bana kalırsa basit mantıkla. Çipi bulmuş olmalılar. O zaman kentten kaçtığımızı anlayıp trenle gittiğimizi tahmin ettiler. McCall cep telefonunu çalıştırıp birkaç tuşa bastı. Talihimiz yokmuş. Tuşlar kilitli. Şifre istiyor. Şifresiz çalıştıramaz mısın? Maalesef. Yazık. Yoksa bu heriflerin kimlerle konuştuklarını, iplerinin kimlerin elinde olduğunu anlayabilirdi. Şifreyi kırmanın bir yolu yok mu? Var tabii. Eğer yeterince becerikliysen ve gerekli malzemeye sahipsin. Bronx'ta bu işi $50 yapacak eski bir dolandırıcı tanıyorum ama New York'tan epeyce uzaktayız. McCall viskisini yudumladı. Bulduklarını yeniden cüzdana yerleştirip cep telefonu ve monitörle birlikte cüzdanı da cebine koydu. Seni bırakayım da biraz dinlen. Burada emniyette olacağından eminim ama beni çağırmak dışında sakın odadan çıkma. Unutmazsın değil mi? Ben iki oda ötedeyim. Seni 7'de uyandırırım. Olur mu? Kahvaltıdan sonra kendimize temiz bir şeyler alıp yeni bir araba kiralamaya bakarız. McCall gitmeye davrandı. Oysa Jennifer gitmesini istemiyordu. Trende kaldıkları kompartmana koşup McCall'ın öldüğünü düşününce duyduğu dehşeti hatırladı. Aynı korkuyu yeniden hissedip titremeye başladı. İçinde yalnız kalmamak için çılgın bir istek vardı. Cinsellikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir istek. Birinin sarılmasını, teselli etmesini, ona yalnız değil güvende olduğunu söylemesi istedi isteği. Lütfen gitme. McCall Jennifer'ın korkusunu hisseder gibi oldu. Durup döndü. Ne var Jennifer? Başıma bütün bunlar neden geliyor hala anlayamadım. Nasıl olur da birini öldürürüm bilemiyorum. Görmüyor musun? Şu anda yalnız kalmak istemiyorum. McCall yaklaştı. Usulca yüzünü okşadı. Anlıyorum. Anlıyorum ama cevapları bilmiyorum Jennifer. Bana kalırsa başkalarını meraklandıracak kadar neler bildiğini ya da nelere sahip olduğunu bulmaya çalışmamız gerekecek. Senden geçmişini düşünmeni, neyin peşinde olduklarını anlamaya çabalamanı istiyorum. Bu adamların ne istediğini çıkarabilirsek oyunda öne geçeriz. Jennifer umutsuzca teselli arıyormuş ya da sadece birine temas etmek istiyormuş gibi McCall'un eline yapıştı. Gerçekten de öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. McCall başını salladı, elini usulca indirdi. Her şey düzelecek. Bu gece bizi bulamayacaklarından eminim. Onun için biraz uyumaya çalış. Sabah olunca Brick'teki bütün sokakları arşınlamamız gerekse bile o Vogel adından neler çıkarabileceğimize bakarız. 5 dakika sonra Jennifer pencerenin başında durmuş kent ışıklarını seyrediyordu. Bitkindi. Vücudunda enerjinin kırıntısı bile kalmamıştı ama kafası öylesine karışıktı ki uyumak imkansızdı. Hala korkuyordu. Hala şaşkınlık içindeydi ama orada öylesine dururken aklına bir fikir geldi. McCall onu odadan çıkmaması için uyarmıştı ama yapmak istediği uzun sürmeyecekti. Başucu masasından plastik anahtarını aldı ve sessizce odadan çıktı. Plan nedir Kelso? Bir planın var mı? Birkaç saat uyuyup dinlenmeye çalışmak. Ondan sonra da eğer gerekirse kentteki bütün otelleri dolaşırız. Kelso Brigg'in pazar meydanında durmuş, el frenini çekmişti. Issız sokaklarıyla kent karanlıklara gömülmüştü. Neden şimdi dolaşmıyoruz? Kafanı çalıştır Ryan. Saat gecenin 1:30. Gecenin bu saatinde kente alt üst edip otel görevlilerine soru sormaya başladığımızda birinin bizden kuşkulanıp polise telefon etmesi başımıza gereksiz bir sürü dert açmaz mı? Şimdi birkaç saat yatıp uyuyabileceğimiz bir yer bulalım. Bana kalırsa Jennifer ile McCall'ın gecenin bu saatinde yapabilecekleri fazla bir şey yok. Tabii eğer tehlikede değillerse. Peki onları nasıl bulabileceğiz? Ne düşünüyorsun? Şu anda her yerde olabilirler. Ucuz bir pansiyonda, kent dışında, sefil bir otelde, hatta dışarıda bir parkta bile. Bunu yarın düşünürüz. Kelso önlerine yanaşan Volkswagen'i görüp arabanın farlarını açıp kapadı. Volkswagen'den inen Grimes yanlarına geldi. Efendim, hepimizin birkaç saatliğine de olsa kafayı vurup uyuyabileceği bir otel bulmanı istiyorum. Sonra ne yapacağımızı o zaman söyleyeceğim. Otel, Brigg tren istasyonunun yakınındaki bir aralığın içindeydi. Altdorf öyle aman aman otellerden değildi. Biraz dökük, üstelik de bir birahanenin hemen yanı başında. Dışarıda aralıkta birkaç sıska kedi dolaşıyordu. Otelin önünde durduklarında Kelso otelin cephesini iğrenerek sürdü. Tanrım, bula bula burayı mı buldun Grimes? Bunu bulduğumuz için bile şanslı sayılırız. Kentte bankacıların konferansı varmış. Bundan önce baktığım iki otelde doluydu. Ya burada kalacağız ya da geceyi otomobillerde geçireceğiz. Ellerinde sadece küçük birer çanta taşıyan dört Amerikalıyı görmek, sabahın olmadık saatlerinde otele gelen kuşkulu müşterilere alışık görünen geniş göğüslü gece görevlisi İsviçreliyi fazla şaşırtmadı. Yeni konuklarını ikinci kattaki dört odaya çıkarmadan önce kayıt formlarını doldurdu. Kahvaltı 6:30'dan 9'a kadar. Meine Herren, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Dipnot, Almanca, sizlere iyi bir gece diliyorum. Bir dakika bekle, bir iki kelime konuşmak istiyorum. Kelso kolunu merdivenlerden aşağı inmeye başlayan adamın omuzuna attı. Sahanlıkta onunla birkaç dakika konuştu. Cömert bir bahşiş uzatıp geri geldi. Çantalarınızı odalarınıza bırakıp 2 dakika sonra odamda olun. Sen de Ryan. Sonra size Jennifer'ı nasıl bulacağımızı anlatırım. Mark odasının kilidini açtı. Tek kişilik yatağının üzerindeki battaniye ile perdelerin üzerindeki motifler bakımsız bir çiçek bahçesini andırıyor ve yıllarca önce değiştirilmeleri gerekiyormuş gibi duruyordu ama odada en azından bir telefon vardı. Lou Garuda'ya telefon edip Bobby'nin durumunu öğrenmesi gerektiğini düşündü. Ancak arada 6 saatlik bir fark bulunduğunu, New York'ta saatin akşamın 7:30 olduğunu hatırladı. Garuda'yı tanıdığından adamın işten çıkınca eve gitmeden önce bir bara uğrayacağından emindi. Onun için telefon etmeyi Kelso'nun odasındaki toplantının sonrasına bırakmaya karar verdi. Çantasını yatağın üzerine bıraktı. Koridora çıkıp Kelso'nun kapısını tıkırdattı. Grimes ve Fellows çoktan gelmiş, tek kişilik yatağın iki ucuna oturmuşlardı. Kelso daracık odaya girmesini işaret etti. Bana kalırsa bir araca ihtiyaçları olacak diye söze başladı Kelso. O yüzden sabah olur olmaz ilk iş bir araba kiralamaya bakacaklar ya da trene veya otobüse binecekler. Biz sadece 4 kişi olduğumuzdan yetişebileceğimiz yerleri gözden geçireceğiz. Gece nöbetçisine göre kentte sadece bir tane otomobil kiralama şirketi varmış. Bir Hertz acentesi. Onun için açılmadan önce orada olmamız gerekecek. Ryan, bu senin görevin. Fellows otobüs garajını kontrol edecek. Ben de tren istasyonunu gözleyeceğim. Biz bu işlerle meşgul olurken Grimes de kentteki otellere telefon edip Jennifer ya da McCall'un herhangi birine gelip gelmediklerini öğrenmeye çalışacak. Gece görevlisi kentte küçük büyük 10-15 otelin olduğunu, kent dışında da bir o kadar bulunduğunu söylüyor. Bize listeyi verecek. Harika. Ama bu anlattıkların her şeyi cevaplandırmıyor. Ya bir pansiyona gitmişlerse? O zaman ne olacak? O durumda da yerlerini belirleme imkanına sahip olabiliriz. Ama işi önce otellerle başlayıp sonra da listedeki daha küçüklere geçeriz. Buradaki konuşmamız biter bitmez Langley'e dipnot telefon edip buranın 75 kilometre çevresindeki bütün otel ve araba kiralama şirketlerinin veri bandına girmelerini, rezervasyonlarına bakmalarını isteyeceğim. Dipnot, Langley, CIA Genel Merkezi. Bu arada kredi kartı işlemlerinde adlarına dikkat edilmesini de söyleyeceğim. Eğer kendi adlarına çıkarılmış herhangi bir kart kullanırlarsa bitli bir pansiyonda da olsa nerede bulunduklarını öğreniriz. Biraz talihimiz varsa daha sabah bile olmadan onlardan haber alırız. Bütün bunları yapabileceğinden emin misin? Sana daha önce de anlattım Ryan, CIA'nin bütün imkanları emrimizde diye. Sorusu olan? Güzel. Hepimizin biraz uyumasını öneriyorum. Görevliye bizi 6'da uyandırmasını söyledim. Bu da bize topu topu 4 saat tanıyor. Mark elbiselerini çıkardı. Başı hala ağrıyordu. Üstelik bir gece önce de hastanede uyuyamamıştı. Banyo aynasında kendisine baktı. Alnındaki plaster ve birbirine yapışıp kalmış saç tutamlarıyla felaket görünüyordu. Lavaboyu suyla doldurup yüzünü iyice yıkadı. Sonra yatağın kenarına oturup Garuda'nın ev telefonunu tuşladı. Telefon iki kez çaldıktan sonra devreye telesektesler girince otelin telefonu ile oda numarasını bıraktı ve Garuda'nın acilen aramasını istediğini belirtti. Perdelerin aralığında brigin ışıklarını seyrederken bitkinliğini hissetti. Eğer Kelso haklıysa Jennifer'in McCall'la birlikte oralarda bir yerlerde olması gerekiyordu. Turuncu'daki restorana girerken birbirlerine oldukça yakın göründüklerini hatırlayıp bu arada ne kadar da yakınlaşmış olabileceklerini merak etti. İçinde kıskançlığın kıskacını hissedince kendi kendine eziyet ettiğini düşündü. Hemen şimdi sokaklara çıkıp otelleri gezmek istiyordu ama Kelso haklıydı. Sabahın ikisinde bir otel lobisine girip sorular sormak kuşku uyandırırdı. Bu düşünceyle yatağına uzanıp gözlerini yumdu. Uyumaya çalışırken huzursuzca sağına soluna dönüp durdu. New York. Lou Garuda Trump Otel'in lobisine girince doğrudan doğruya kokteyl bara yöneldi. Tanrım, burası tam bir etek harmanı. Trump kız kaldırmak için ideal bir yerdi ve bar da birinci sınıf piliçlerle doluydu ama Garuda sürekli olarak buraya iş için geldiğini hatırlamaya çalışıyordu. Boş bir masa bulup bir dry martini ısmarladı ve tam o sırada bara rüzgar gibi giren Madeline Fulton'u gördü. Madeline 50'lerinin ortasındaydı ama çok daha genç giyimliydi. Açık Armani ceketinin altında dekolte bir bluz ve kısa siyah bir etek. New York Post için sözünü sakınmaz bir iş hayatı köşesinin yazarıydı. Kentteki her etkinlikte boy gösteriyor ve büyük elmanın sunabildiği her iş adamını yakından tanıyordu. Garuda'nın gençlik döneminde bu kadınla bir iki yıl boyunca ilişkisi olmuştu. Bardaki şahinler Garuda'nın masasına gelip havalı bir edayla iskemleye oturan Madeline'i dikkatle süzdü. Umarım çok önemlidir. Lou aşağıda beni bekleyen taksimetresi açık bir taksiyle bir fotoğrafçı var. Garuda kadın elini tutup bir öpücük kondururken nezaket timsaliydi sanki. Seni yeniden görmek ne güzel Madeline. Ne içersin? Bırak şimdi. Fortune'ın 500 şirket davetine geç kaldım. Bana neden burada olduğumu söyle. Her zamanki Madeline diye düşündü Garuda. Dalaşmadan hoşlanan, hep acelesi olan, görkemli bir iş davetinden bir diğerine koşturan bir kadın. Öğleden sonra Madeline'e telefon etmiş. O akşam herhangi bir yerde, herhangi bir an 5 dakikasını ayırıp ayıramayacağını sormuştu. 7'de Trump'ta buluşmak üzere anlaştılar. Prime International Securities. Hiç duymuş muydun? Duymuş olmam gerekir mi? Yaklaşık bir yıl önce tasfiyeye gittiler. Büroları 5. caddedeydi. Pek gösterişi olmayan bir kuruluş. Madeline Barr'ın bu bölümünde sigara içmenin yasak olduğunu aldırmadan mentollü ince sigarasını altın çakmağıyla yaktı. Aklı başında hiç kimse, hele taşakları altı okka değil de Madeline itiraz etmeyi düşünemezdi. Ağız dolusu dumanı üfledi, sigarasının külünü halıya silkeleyip kaşlarını çattı. Tabii, o şirketi tabii hatırlıyorum. Ne olmuş? Sahibi Cayman Adaları'nda paravan bir şirketmiş. Madeline Garuda'ya bakıp gözlerini kıstı. Bütün bunlardan bana ne? Sigarasını masanın üzerindeki fıstık kabına bastırıp söndürdü. Taksimetre çalışıyor Lou, artık gitmem gerek. Yanlış hatırlamıyorsam bunun son derece önemli olduğunu söylememiş miydin? Çok önemli, gerçekten çok önemli Madeline. Prime'ın arkasında kimlerin olduğunu öğrenmem gerek. Yükseklerde iş adamı tanıdıklarım vardır. Tanıdıklarının içinde bu deniz aşırı izin nereye kadar gittiğini bilen birileri çıkacağından eminim. Ticari suçlara yönelmediysen bütün bunları neden öğrenmek istediğini bana söylemeyecek misin? Bundan 2 yıl önce üzerinde çalıştığım bir dosya vardı. Çok kafa patlattım ama bir yere vardıramadım. Şimdi olay yeniden canlanınca ben de bir ip ucu bulabilmek umuduyla oltamı sallandırdım. Prime hakkında bilgi toplamaya çıktım. Üstelik bu bilgiyi hemen istiyorum. Hala o Angelina karısıyla mı düşüp kalkıyorsun? Hem de bir saat gibi düzenli. Madeline Lou'ya şehvetle baktı. Şilit kadar keskin tırnağını Garuda'nın bacağının içinden kasığına kadar yürüttü. Eski günlerin hatırına bana da biraz zaman ayırsan. Garuda kadının elini okşadı. Bu dediğimi yapmadı. O zaman neden olmasın? Madeline gülümsedi. Elini çekip ayaklandı. Birkaç telefon etmem gerek. Tanıdığım bir iki şirket sahibiyle konuşurum. Bir de gazete adına Cayman Adaları'nda çalışan haber kokusu almakta çok yetenekli bir muhabirimiz var. Bir şeyler bulur bulmaz seni arasam benim için elinden geleni yap bebeğim. Brick, İsviçre. Mark'ın odasında telefon vızıldamaya başladı. Uyandı, el yordamıyla Ayze'yi bulmaya uğraştı. Arayan Garuda'ydı. Neler oluyor Mark? Mesajını aldım. İsviçre'de ne hatlar karıştırıyorsun? Mark başucu masasının üzerindeki saatine uzanırken düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Sabahın 5:30 ancak uyanmıştı. Şimdi anlatamayacağım kadar uzun bir hikaye Lou. Onun için sen beni dinle lütfen. Bobby'den haber almak ve benim için bir şey yapmanı söylemek için aramıştım seni. New York Polis Müdürlüğü Organize Suçlar Bölümünden Danny Flynn'i tanıyor musun? Tabii Danny'i tabii tanıyorum. Ne var? Mark neler istediğini Garuda'ya anlatınca telefonun öbür ucunda dikkat çekici bir sessizlik oldu. Tanrım, önce CIA'ydı, şimdi de Kızıl Mafya'dan söz ediyorsun. Oralarda neler dönüyor Mark? O boktan İsviçre'de ne işler çeviriyorsun? Maç olayını kokluyorsun, öyle değil mi? İddiaya girerim, öyle. Lou, lütfen, şimdilik açıklamaları geçelim, olur mu? Sana bir açıklama borçluyum. Anlaştık mı? Mark'ın son bir isteği daha vardı. Bu kez özel bir istek. Yapmanı istediğim bir şey daha var. Ne istediğini anlattı ve hattın öteki ucundaki kısa sessizliği dinledi. Bütün bunların o CIA goriliyle hakkında benden bilgi istediğin şu Kelso'yla bir ilgisi var mı? Lou, lütfen. Şu anda ayrıntılara giremeyeceğim. Haklı nedenlerim var. Bu iş her dakika daha da boka batıyor. Açıklamaya kalksam telefon başında saatler geçirmem gerekir. Tamam, ama bana kalırsa açıklamanın vakti geldi de geçiyor bile. Benim de bazı şeyleri bilmem gerekiyor. Lou, yapamam. Şimdilik en azından. Öyleyse ne zaman haber veririm. Ne düşünüyorum biliyor musun? Şu kahrolası masanın ardından çıkıp yeniden dedektifliğe başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Belki de bu benim için bir şanstır. Belki de bu olayı birlikte araştırır. Sonuna kadar gideriz. Ne diyorsun? Düşüneceğim. Bu evet mi demek yoksa hayır mı? Belki demek düşüneceğim dedim Lu. Karı da için çekti. Nasıl temas edeceğiz? Aynı numarayı mı arayayım? Mark Kelson'un verdiği cep telefonunun numarasını Garuda'ya yazdırmayı bir kez daha düşündü. Sonra hemen vazgeçti. Hayır, buradan gitmem gerekebilir. Onun için temas kurmak sorun olacak. Ben seni arasam, bana cep telefonunun numarasını ver. Tamam. Peki ama sırtında bir dert daha var dostum. Senin dediğini yapıp Bobby'yi yoklamak için Coldwell'e uğradım. Bu anlatacaklarımdan hiç hoşlanmayacaksın. Jennifer saat 7'de uyandı. Bir akşam öncünün olayları nedeniyle bitkin düştüğünden deliksiz uyumuştu ve buluşundan dolayı çok memnundu. Yatağına yatmadan önce resepsiyona inmiş ve yerel telefon rehberine ödünç almıştı. Resepsiyon görevlisinin uzattığı telefon rehberi Brigin'de bulunduğu Valle kantonunu kapsıyordu. Odasına döndüğünde rehberi açtı. Brick çevresinde soyadı Vogel olan 12 kişi vardı ama hiçbirinin ön adının H ile başlamadığını görünce yüreği daraldı. İşte o sırada aklına bir fikir geldi. Neredeyse 5 dakikalık bir telefon konuşmasından sonra yatağa girdi ve derin bir uykuya daldı. Duş alıp giyindi, sonra da koridora çıkıp McCall'un kapısını çaldı. McCall üzerinde otelin bornozu, saçları duştan hala ıslak kapıyı açtı. İyi uyudun mu? Kafamı yastığa koyar kırmaz. Ama ondan önce Vogel adlı üzerinde biraz araştırma yaptım. Galiba bir şeyler de buldum. McCall kaşlarını çattı. Havluyla saçını kurulamaktan vazgeçti. Biraz daha anlatır mısın? Jennifer heyecanlıydı. Giyin de kahvaltıya inelim. O zaman sana neler bulduğumu anlatırım. New York. Garuda o sabah Angelina ile sevişirken cep telefonu titreşerek bir mesaj geldiğini belirtti. Kadının üzerinden indi, cep telefonuna uzanıp kapağını açtı. Tanrım Lu, şu kahrolası telefonu kapalı tutamaz mısın? Tanrı özür dilerim sevgilim, önemli bir telefon bekliyorum. Tanrı aşkına sevişmekten daha önemli ne olabilir? Tam da işinin tatlı yerindeyken Lu. Garuda mesajı okudu. Sabah 9'da Marriott, Broadway'de buluşalım. Önemli Maddie. Kimdenmiş? İşle ilgili Angelina. Gerçekten önemli ve bekletilmeye gelmez bir iş. Garuda saatine baktı. Acele ederse bir taksi bulabilir. 9'da Madeline'e yetişebilirdi. Yataktan kalktı. Gömleğini sırtına geçirdi ve Angelina'nın çıplak kalçalarını şamarladı. Bunları benim için sıcak tut sevgilim. Bir saate kalmaz denerim. Git kendini düzdür. Garuda Broadway'deki Marriott Oteli'nin kapısından girdi. Madeline daha önce gelmiş, kahvaltı salonunun bölmelerinden birine yerleşmiş, gözünde akşamdan kalmışlığın baş ağrısı, yüzünden kapkara güneş gözlükleri kahve içiyordu. 5 dakikam var Lu, ondan sonra kahrolası La Guardia'ya gitmek zorundayım. Ama söylenenlere bakılırsa Prime'ın Cayman adasındaki paravan şirketi öyle bir biçimde kurulmuş ki işin dibine varıp gerçek sahibine ulaşman imkansızlaşmış. Tüh! Ne var ki sevgilim Cayman adalarındaki muhabir arkadaşım perdeyi biraz aralamayı başarmış. Buradan çıkan gerçek de paravan şirketin sözde yöneticilerinden birinin Süper Lig suç örgütleriyle iş yapmaya pek de karşı olmayan bir insan olduğu. Eğer bana söylenenler doğruysa Prime'ın gerisinde kimlerin bulunduğunu öğrenmek için sakın yollarına çıkmaya kalkma. Yoksa kısa zamanda üzerinden silindir geçmişe dönersin. Nedenmiş? Sana resim çizmem mi gerekecek Lu? Bunun arkasında kara para var. Bana verilen bilgi böyle. Sen neyin peşindesin? Sana söylemiştim. Başka zaman anlatırım. Para ne kadarmış? Para ne kadar karaymış? Tahmin edemeyeceğin kadar kara. Doğu Avrupa'dan geliyor. Onun için ardında resmi bir Amerikan kuruluşu olmadan sakın oralara gitme. Zaten o zaman bile sana bol şans dilemekten başka yapacak bir şeyim olmaz. Garuda bir ıslık çaldı. Ardından sırıttı. Her şey yerine oturuyor. Otur anne. Hiç. Çantasına uzanıp ayaklanan Nadine'e bir öpücük gönderdi. Gitmem gerekiyor Lu. Uçağa yetişmeliyim. Bütün öğrenebildiğim bu kadar. Sana borçluyum sevgilim. İşte bunu sakın unutma. Break. Otelin restoranı tıklım tıklım doluydu. Garson önlerine düşüp bir köşe masasına götürdü. Jennifer açlıktan ölecek gibiydi. Taze Brötchen ekmeklerinden, peynir, salam ve dumanı tüten kahveden oluşan zengin bir kahvaltı ettiler. Bilinmeyen numaralara telefon ettim. Amerikalı bir turist olduğumu, Brick yakınlarında yaşayan ama rehberde numarasını bulamadığım bir akrabamı aradığımı söyledim. Kadın ön hatları H ile başlayan ve numaraları rehberde olmayan iki Vogel buldu. Jennifer defterine bir göz attı. Brick buradan 5 kilometre kadar ötede Murnau diye bir köyde oturuyor. Aynı köyün hemen yakınında bir Vogel daha var. Adresleriyle telefon numaralarını da verdi mi? Hayır, veremeyeceğini söyledi. Rehberde olmayan numaraları açıklamak yasaya aykırıymış. Yine de Murnau'da belediyeye gitmemizi önerdi.